Ayrım 9.
3. Tekneler adadan ayrılır ayrılmaz, Vasili at oynatan oğlu hemen kıyıya koştu. Üç çınarların altında durup gidenleri gözlemeye başladı. Tekneler ağzına kadar üst üste insanla doluydu. Hepsi de yönlerini bu yana dönmüşler, bir daha göremeyecekleri, doğup büyüdükleri adalarına gözlerini dikmişlerdi. Jandarmalar teknelerin kalkmasına bir saat kalıncaya kadar evleri tek tek bir kimse kalmış mı diye aramışlardı. Bir kezinde de Vasili'nin yakalanmasını aramak kalmıştı. Tekneler gözden silinip denizin arkasında yitince Vasili geldi, çınarların altındaki uzun sedirin ucuna çöktü. Bütün ada hiç direnmeden kuzu kuzu gitmişti. Bir insan doğup büyüdüğü, bir parçası olduğu toprağını, denizini, evini, bahçesini, eliyle diktiği zeytin ağaçlarını, şeftalileri, kirazları nasıl bırakır da giderdi? Hiç direnmeden, sesini bile çıkarmadan, kuzu kuzu, yüreğindeki acıyı hiç dışa vurmadan, acaba onlar acı duymuyorlar mıydı? Belki de yüreklerinin ta derininde bir sevinç vardı da açığa vurmuyorlardı. Yeni bir diyara gitmek, yeni insanlar, yeni denizler, yeni balıkçılar görmek, Yunanca'dan başka bir dil duymamak, kim bilir, belki de özledikleri bir şeydi bütün bunlar. Ne olursa olsun bir insanı toprağından koparıp almak, onun yüreğini koparıp almak gibi bir acı değil midir? Vasili her sabah uyandığında şu ikiz tepeyi görmek ister. Yel değirmenlerinin üçünün de kanatlarının döndüğünü görmek ister. Denizin dalgalarının kıyıya usul usul, yumuşacık vurduğunu duymak ister. Vasili bilir ki dünyanın hiçbir yerinde, istediği zaman böyle yumuşak olabilen ipek gibi hiçbir deniz yoktur. Vasili denizin tan yerleri ışırken süt beyaz olmasını, arkasından da güneşin ilk ışığını gönderdiğinde de binbir renkte menevişlemesini, seher yerleri eserken incecik, insanı esrikleştiren bir kokuyla kokmasını, baharın ucu göründüğünde ikiz tepelerin yamaçlarına gün vurduğunda da ilk açan sarı çiçeklerin dünyayı sarı, mis gibi kokularını yaymasını, pembe kiraz, şeftali, yaban gülü çiçeklerinin buğulu buğulu açmasını, denize yansımasını, denizin pes pembe dalgalanmasını ister. Kim ne derse desin, Vasili'nin bizzat kendisinin ne bahane uydurursa uydursun, hiçbir bahanesi geçerli değildir. O papaz var ya o papaz, o papaz olacak hergele söz verdi. Ben adamdan ayrılamam, ayrılırsam ölürüm dedi. Gidenlerin teknesi ilk atlayan da oldu. Ya Stelios, kılıç avlamakta onun üstüne yoktu. O da adada kalacaktı. Belki bu adada değil diye karşıdaki hayırsız adada kalacaklardı. Stavros da sözüm söz dedi, hem de bunu Türkçe söyledi. O bir olta, bir zıpkın ustasıydı. 100 yıllık motorları onarır, yepyeni yapar, saat gibi tıkır tıkır işletirdi. O da sözünde durmadı. Ya Angelos? O ölürdü de sözünü yemezdi. Denizin neresinde, hangi kulaçta, hangi balık, hangi ayda yakalanır o bilirdi. En güzel istakoz sepetlerini örer, istakoz işkembe, keçi, koyun kellesi kokusunun ne kadarına dayanamaz da koşar da gelir kendisini sepetin içine atar, bir tek o bilirdi. Hepsi de en önde, Vasili'nin kendilerini gözlediğini bile bile teknelere bindiler de, utanmadan çektiler de gittiler. Köpekler! Hayırsız adada bizi kim bulacaktı? Biz orada ne güzel saray gibi mağaralar var, o mağaralara yerleşirdik. 4 tane motorlu kayık, orada bizi kim bulabilirdi? Zaman geçince de biz unutur giderlerdi. İstanbul'a gider, kalabalığa karışır, kim kime, dumduma yiter gider, sonra da adamıza dönerdik. Tabansızlar, kaçtılar da gittiler. Stavros ne dedi? Sen niçin kalıyorsun burada? Herkes gidiyor da... Onun en sonunda bunu yapacağı, sorduğu sorulardan belliydi. Ben kimseleri beklemiyordum ki. Anamın mezarını da beklemiyordum. Babamın mezarı yok zaten. Bilmem hangi savaşta onu Ruslar öldürmüşler, künyesi gelmiş. Anam çok ağlamış, sonunda da hastalanmış. O hastalık onu iflah etmedi, 7 ay önce de öldü. Dedemin mezarını da bilmiyorum. Anamın ölümünden önce de sonra da ben mezarlığa hiç gitmedim. Sevmem mezarlığı. Kimseyi de beklemiyorum. O gittiğinde çocuktu. Saçları kıvır kıvır, mavi gözlü, yumuşak, gülen, 10 yaşında bir kızdı. Aşk mı denir buna? Gelirim. Ne olursa olsun, 100 yıl geçse de gene gelirim, dedi. Bir küçücük kız 100 yılın ne olduğunu ne bilsin? Ablasından duymuştur. Ablasının Manola ona neler söylediğini adada duymayan var mı? Ablası sözünde durdu, geri geldi. Hem de tek başına. Biliyorum, Aliki de gelecek. Ne? O şimdiye kadar büyümüş, koskocaman bir kadın mı olmuş? Aptal Stavros. Olsun, olacak tabii. O şimdiye kadar çoktan evlenmiş mi? Ben evlendim mi ki o evlensin? Yani niçin evlenecekmiş? Ablasının için evlenmedi. O geriye dönecekse gelir de beni Yunanistan'da da, dünyanın öbür ucunda da bulur, öyle mi? Nasıl bulurmuş? Atina koskocaman bir şehir, Yunanistan büyük bir memleket. Nasıl bulacakmış beni oralarda? Angelos, siz gidin yavrum, siz gidin bakalım. Ben Aliki'yi de beklemiyorum, dedemin mezarını da. Ben adamın bir parçasıyım, gidemem. Ben adamdan ayrı yaşayamam, olmaz. İnanmayın, bana ne? Siz gidin cehennemin dibine. Kalırsam öldürürler mi? Siz gidin de yaşayın. Stalios, sen susuyorsun. Hiçbir şey söylemiyorsun. Sen demedin mi, sen benim kafama sokmadın mı kalalım adamızda? Ne olursa olsun kalalım demedin mi? Şimdi neden susuyorsun? Sen de mi bunlar gibi tavşan boku tavşansın? Öldürürlerse öldürsünler. Kalacağız diye sen demedin mi? Şimdi niçin susuyorsun? Hayırsız adada suyu nasıl bulacağımızı da sen sormadın mı adamıza? İlk ayak basacak kişiyi öldürmeye de sen aklımıza düşürmedin mi? Bunun üstüne seninle İncil'e el basıp ant içmedik mi? Sonradan sen bir kişiyle yetinmedin de üç kişi öldürmek hakkımız demedin mi? Şimdi adamızı bırakıp da nereye gidiyorsun? Sözünden dönüyorsun öyle mi? Sen hiç adam öldürmedin mi? Ben öldürdüm mü sanıyorsun? Ben karıncayı bile incitmedim. Siz adaya gelen küçücük kuşları öldürüp öldürüp babalarınızla birlikte yediniz. Söyleyin, ben bir kuş, bir canlı öldürdüm mü? Ben canlıdır diye, balıkları bile canlıdır diye öldürmek istemem. Başka geçimim olsa. Ben bir balıkçıyım. Allah beni balıkçı yaratmış. Kısmetimi de balıktan vermiş. Siz gidin. Cehenneme kadar yolunuz var. Ben adaya gelen ilk adamı öldürdükten sonra kayığıma binip kaçıp gideceğim. İncil üstüne ant içmedik mi? Ne? Sizinle gelmek mi? Allah göstermesin. Türkler ne diyorlar? Allah yazdıysa bozsun. Öldüreceğim onu. Adamın intikamını alacağım. Haydi be, siz de aptallar, 6 ay sonra gidenlerin hepsi geri mi dönecekler? O koskoca savaşı duymadınız değil mi? Yanan köyleri, parçalanan, öldürülen insanları. Bizim adadan bile 21 kişi gitti de Yunan askeri yazılmadı mı? Hiç hükümet gönderdiği insanı geri alır mı? Geri alacaktı da niçin gönderdi? Geri geleceklerine bütün ada insanları inandı. İnanmasınlar da ne yapsınlar? İnanmasınlar da adalarından koparılma acısına nasıl dayansınlar? Ben mi? Ben mi? Ben mi nasıl dayanıyorum? Ben ilk adaya çıkan kişiyi babam da olsa öldüreceğim. Belki onlar beni yakalar, öldürürler. Öldürsünler. Siz cehennem olun da gidin. Sen Aliki'yi bekle diyorsun Stelios, öyle mi? Yürek yerine işkembe taşıyan adam. İyi ki konuştun. Demek bana son söyleyeceğin buydu. Onlar uzaklaştılar, gittiler. Gün batıdaki tepenin üstündeydi. Gidenler yamaçtan inerlerken Vasili mavzerini aldı, ağzına kurşun sürdü. Usta bir nişancıydı. Şunların üçünü de, dedi, nişan aldı, elleri titredi. Yapamayacağım, yapamayacağım diye söylendi. Tüfeğini yanındaki pampal pampal açmış, üstlerinde arıların kaynaştığı som sarı parlak çiçeklerin üstüne koydu. Yerinden kalktı, kıyıya indi. Teknedekilerin hepsi dönmüşler, son bir kez adaya bakıyorlardı. Ona öyle geldi. Tekne gözükmez olunca oraya kamışların önündeki tümseyin üstüne yumuldu. Bir kedi geldi, bacaklarını uzun uzun süründü. Ada ıpıssız kalmıştı. Sanki buraya kurulduğundan bu yana kimse uğramamıştı. İçinde öylesine bir yalnızlık, öylesine bir boşluk duydu ki gitmediğine pişman oldu. Ayağa kalktı, şimdi gitmeli diye düşündü. Kayağa binmeli. Kayığında da 15 beygirlik bir İngiliz motoru vardı. Daha onlar kasabaya ulaşmadan onlara yetişirdi. Bu düşünceyi güçlükle de olsa kafasından kovdu. Olduğu yere geri oturdu. Ne yapacaktı bu adada şimdi tek başına? Şimdiye kadar denizden başka hiçbir yerde yalnız kalmamıştı. Yok. Bir kerecik, bir büyük fırtınada hayırsıza düşmüş, koya sığınmış, o da birkaç gün o koyda tek başına kalmıştı ya, canı da burnundan gelmişti. Birdenbire ayağa fırladı. Değirmenlerin kanatları dönüyordu. Tepelerin ortasındaki yel değirmenine koştu, kanatlar gıcırdayarak ağır ağır, yılgın, az sonra duracaklarmış gibi, düşeceklermiş gibi sallanıyorlardı. Yandaki daldan bir yaban gülü kopardı, ağzını aldı, çiğnedi. Soluğu belli belirsiz bir gül kokusuyla koktu. Kanatların gıcırtısı, martıların sesleri. Martılar bile saklandıkları yerden çıkmışlar. Çığlık çığlığa kanatların yöresinde dönüyorlardı. Ağzındaki gül kokusu onu kendisine getirmişti. Adanın boşalması onun başına bir balyoz gibi inmişti. İçeriye girdi, iri değirmen taşlarını bir değirmen ustasıymışçasına inceledi. İkinci kata çıktı. Yerde, tahtaların üstünde pembe ipekli, işlemeli bir genç kız başörtüsü, pullu, serilmiş, öyle mahzun duruyor, az sonra gelip kendisini alacak sahibini bekliyordu. Pencerenin içine oturdu, işlemeli başörtüyle gözlerini dikti, köyün bütün genç kızlarını, delikanlılarını gözlerinin önünden geçirdi. Kimler olabilirdi burada sevişenler? Birçok delikanlıyla kızı bir araya getirdi, hepsini de seviştirdi. Sonunda da bu başörtünün hangi kızın başörtüsü olduğunu bulamadı. Kendine gelmiş, içinde çımçın öten yalnızlığı unutmuş gitmişti. Öbür değirmene koştu, onun da kanatları dönüyordu. İkinci katında da tahtaların üstünde unutulmuş, sevişmekten, terden sırılsıklam olmuş, buruşmuş ipekli, kenarları pullu bir mavi başörtüsü serilmiş yatıyordu. İkinci değirmene varıncaya kadar köyün birçok delikanlısıyla birkaç kızını seviştirdi. Yalnız esmer güzeli, 20 yaşındaki Harikliya köyün en güzeliydi. Onunla delicesine sevişti. Harikliya köyde yatmadık delikanlı bırakmadı demişlerdi. Öylesine candan, kendisini vererek çılgıncasına seviştiğini aklından bile geçirmemişti. Bir kez olsun Harikliya ile yatmadığına üzüldü. Şimdi binse kayığına, kasabada köylülere ulaşır, ne yapar ne eder Harikliya ile yatardı. Değirmene vardığında daha Harikliya ile sevişiyordu. Değirmenin kapısını bir tekmede açtı. İçeride ağzına kadar dolu birkaç çuval gördü. Çuvallara bakmadan merdivenlere saldırdı. Baktı ki ortalıkta ne ipekli pullu başörtüsü ne bir şey. Hızla geriye döndü, gün batıdaki değirmene koştu. Oradaki yeşil ipekli pullu başörtüsünü kimse almadan yetişmeliydi. Yetişti, merdivenleri gıcırdatarak ikinci kata vardı. Yeşil başörtüsü sırra kadem basmıştı. Çok öfkelendi, ilk değirmene koştu. Pembe başörtüsü, pulları, kıvrımları parlayarak büzülmüş, ortada az sonra iri esmer memeleriyle gelecek sahibini bekliyordu daha. Burnuna terli bir kadın kokusu geldi, başı dönüyordu. Pencerenin içine oturup bacaklarını sallandırdı. Merdivenden bir tıkırtı geldi, gözlerini açtı. Tam merdivenin başında Aliki'yi gördü. Yalnız kalacağını bilmiş, Amerika'dan binmiş vapura gelmişti. Onu görür görmez sarıldı. Ardından da soyundular. Aliki özlemişti. Tahtaların üstünde oradan oraya yuvarlanarak yattılar. Pembe başörtüsünden insanı çıldırtan yoğun bir genç kız kokusu geliyordu. Koku geldikçe Vasili daha da azgınlaşıyordu. Öylesine azgınlaşıyordu ki tahtaların üstüne bir sarışın kıvırcık saçlı Aliki geliyor, o gidiyor bir Harikliya çırılçıplak giriyordu koynuna. Vasili'nin bir Harikliya, bir Aliki ile yatması içeri üç kırlangıcın girmesiyle son buldu. Kırlangıçlar eski yuvalarına oturup öylesine vıcırdaştılar ki Vasili kendine geldi, pencereden indi. Bir ara bir elmas parçası gibi ışıkta gözleri yakarcasına yanan başörtüye baktı, eğilip yerden alamadı. Merdivenleri indi. Yel artmıştı, değirmenin kanatları daha da hızlı dönüyordu. Kıyıya geldi, uzun mor kamış kümelerinin önündeki tümseyin üstüne eski yerine oturdu. Deniz bomboş, kıpırtısız, yapayalnızdı. Denizi hiç böyle yapayalnız görmemişti, yalnızlık büyüyordu içinde. Şimdi arkadaşları yanında olmalıydı. Dördümüz birden bu adayı cennet yapardık. Hepimiz evlenir, çocuklarımız olurdu, sonra da torunlarımız. Ada dünyanın en güzel adası olurdu. En güzel incir, elma, şeftali, zeytin burada yetişirdi. Karınca Adası, balı eskiden beri çok ünlüydü. Ününe ün katılırdı. Evleneceği kız aklına gelince hep Aliki geliyordu gözlerinin önüne. Aliki ona gelirim demiş miydi? Hiç onunla bir kezcik olsun konuşmuş muydu? O bir öksüz çocuk. Aliki bir çorbacının, kumaş, zeytin, şarap tüccarının kızı. Babasının bir de koca koca canavar gibi gemileri vardı. Aliki o gemilerden birine binmiş gitmişti. Giderken de iskele yolunda karşılaştıklarında salt bir kerecik ona bakmış gülümsemişti yüzü pembeleşerek. Stavros, Stalios, Angelos hep bir olmuşlar ne diyorlardı? Kara sevda bağlamayan bir kız bir oğlana bakar da hiç kızararak gülümser mi? Gülümser. O beni ne zaman görse böyle gülümserdi. O zaman o her zaman sana kara sevda bağlamıştı. Kara sevda sözcüğünü Türkçe söylüyordu. Sen hiç korkma. Gelecek Aliki. O da Harikliya gibi gelecek. Kendini senin kollarına atacak. Yanılıyorsunuz. O şimdi koskocaman Amerika'da. Beni değil adayı bile unutmuştur. Öyleyse niçin kalıyorsun adada? Aliki gelmeyecekse. Hiç. Bu ada bizim değil mi? Neden bırakıp gidelim? Siz neden kalıyorsunuz? Hep birden susmuşlardı. İşte Vasile'nin yüreğine bu susmaları kurt düşürmüştü. Ne için olursa olsun, hiçbir şey için sebepsiz öleceğim de ben buradan gitmeyeceğim. Gidin köpekler gidin. Yakında geriye döneceksiniz. Bu adada insanla dolacak. Siz daha karaya adım atmadan ben adamlarımla bağıracağım. Haydin köpekler haydin. Kendinize başka kapılar arayın. Ben size söylemedim mi? Savaşta ıssız, uçsuz bucaksız bozkırlar görmüştü. Sivri kayalıkların arasındaki bir köye sığınmışlardı. Ortalıkta bir tek ağaç, bir tek ot, bir tek çiçek yoktu. Salt, mor, keskin, ustura gibi kayalıklar. İnsanlar yarı çıplak, hepsi de yalın ayak, kaya kovuklarından çıkıyorlardı. Askerleri büyük bir mağaraya almışlardı. Ortada büyük bir ateş yanıyor, dumandan göz gözü görmüyordu. Ocağın üstüne kocaman bir kazan koydular. Çorba pişirip askere verdiler. Yatak falan yoktu. Herkes keçelerin, çulların üstünde uyuyordu. İşte Yunanistan'da, o Olimpos'un eteklerinde de böyle yerler çoktur. Yunanlıların onları oraya yerleştirdiklerini görünce kıyameti kopardılar ya, ne yapsınlar? Ölmek var da dönmek yok buralara. Yeni yurtları Olimpos'un ot bitirmeyen kayalıkları olacak. Adalılar değil kayalık, cennet olsa da yerleştirdikleri yer orada yaşayamazlar. Denizi görmeden tepeleri, yel değirmenlerini. Orada herkes sıtmadan kırılıyor. Ceplerinde buradan ne para götürmüşlerse o paralarla keçi alıyorlar. Bu ot bitmeyen yerde keçi çobanı oldular. O keskin kayalıklar birkaç günde ayakkabılarını yedi bitirdi, ayakları çıplak kaldı. Angelos, Stavros, Stalios dayanamadılar, kaçtılar. Uzun maceralardan sonra adaya ulaştılar. Haydin, haydin enikler, haydin sıçan yavruları, bu adada size yer yok. Vasili biraz sonra onlara çok acıdı, ayağa kalktı. Belki onları çağıracaktı. Ne yazık ki kayıkları uzaklaşmış, gitmiş gitmişti. Geri dönerlerse onları adaya alırım dedi kendi kendine. Nasıl olsa gelecekler. Onlar adada çok işe yararlar, usta kişiler. Orada kamış kümelerinin önündeki tümseyin üstünde ne kadar kaldı, neler düşündü, neler kurdu hiç farkında değildi. Hiçbir şey düşünmeden, kurmadan ayağa kalktı. Doğru baştaki eve gitti, kapıyı açtı. Ambara gitti, ambarda 4 tane kilim çuval ağzına kadar doldurulmuş, duvara dayanmış duruyordu. Tahtalarından dışarıya yağı çıkmış fıçıyı açtı, fıçı zeytinle doluydu. Kapının karşısındaki duvarın dibine konmuş, damacanalarda da sapsarı zeytinyağları ışıl ışıldı. İncir, pirinç, biber, tuz, tuzlanıp kurutulmuş balık, mısır, biber, kurutulmuş kabak, patlıcan, büyüklü küçüklü başka yiyeceklerle de doldurulmuş torbalar tahta raflara düzgün sıralanmışlardı. Vasili, bu Tanasi Koçiras da adaya geleceklere tam 1 yıllık yiyecek bırakmış diye güldü. Hem de sevindi. Tanasi iyi bir adamdı. Ona göre insanoğlunun hiçbir emeği boşa harcanmamalıydı. Bu zeytinyağı yağ haline gelinceye kadar ne kadar çok emek yemişti. Önce zeytin fidesini dikeceksin. Yetişmesi için ona bakacaksın. Her yıl dibini kazacak havalandıracaksın. Yabanileri aşılayacaksın. Aşıyı tutturmak için usta bir aşıcı olacaksın. Usta bir aşıcı olmak için de yıllar yılı deneylerden geçecek, sonunda da aşıyı tutturunca sevincinden göklere uçacaksın. Sonra da uzun yıllar meyve versin diye bekleyeceksin. Önce 7. yılda bir tek ya da 3 meyve verecek. İşte o ilk sevincin ilk göz ağrındır. O ilk zeytini yemeyip bir armağan gibi saklayacaksın. Öteki yıllar 20-30 tane kapkara, baş parmak büyüklüğünde ışıl ışıl zeytinler alacaksın. 3. yıl sağlıklı genç ağacın ürünü artık sayısızdır ve çok etkilidir. Genç ağacın zeytini büyük, parlaktır. Yaşlı ağaçların meyvesi ise küçük, buruşuktur. Meyvesini vermiş, olgunlaştırmış genç ağaç, şöyle uzaktan insanı görünce kabarır, sevinçten yaprakları ışık gibi açar, titrer. Ya buğday, ya pirinç, ya incir, nar, elma, kiraz, şeftali ne emeklerle yetişir? İnsan düşünmeli. Eline attığı her zeytin tanesinde, her pirinç, her buğday tanesinde ne kadar, ne çok alın teri, ne kadar çok emek var. Çuvalların üstündeki rafta da üstleri renk renk çiçeklerle işlenmiş büyük kavanozlardakinin ak petekli bal olduğuna Vasili'nin gözleri bir türlü inanamıyordu. Bu Tanasi Koçiras deli miydi neydi? Bu kadar kavanoz kavanoz ak petekli balı nasıl da bırakıp giderdi? Vasili Türklerin dediği gibi anam beni Kadir gecesinde doğurmuş diye düşündü. Sevincinden her şeyi arkadaşlarını bırakıp gidişlerini, değirmendeki pembe, pullu genç kız memesi kokan başörtüsünü, Harikliya ile yatışını, arkasından da Aliki ile. Bir şehvet nöbetinde çıldırışını, öldürülme, gelecek ilk adamı öldürme korkusunu unutmuş gitmişti. Vasili içini çekti. Bu adadan herkes gönderilmeliydi de bir tek kişi gönderilmemeliydi. O da dünya cömerdi Tanasi Koçiras. Onun yerinde başka bir insan olsaydı, o bal kavanozların içine Tanasi ağı koymuştur diye düşünürdü. Ama insan Tanasi Koçiras'ı tanımışsa, Tanasi Koçiras gibi bir adamın başkasına ağı vereceğine, böyle bir zorunluğa düştüğünde de ağıyı kendisinin içeceğine inanır. Sevinç ile ambarı kapattı. Evin kapısını da kendi bildiğince açılmaz hale getirdi. Koşarak adanın kuzeyindeki mağaraya gitti. Kayığı, parası, mavzeri, tabancası, ağları, oltaları, kancası, gönderi, yiyecekleri, nesi var nesi yoksa oradaydı. Saklı mağarayı karınca adalılardan başka hemen hemen kimse bilmezdi. Mağaranın ağzında yarları aşan uzun, geniş, kırmızı damarlı bir kaya yükseliyor. Burada bir mağara var mı yok mu kimse göremiyordu. Mağaranın ağzını kayadan başka bir de böğürtlenler, öteki çalılar örtmüş, mağarayı bütün gözlerden gizlemişti. Küçük kayıklar kolaylıkla içeriye giriyorlar. Vasili'nin kayığı gibi kayıklarsa büyük ustalıklar istiyordu mağaraya sokulmak için. Vasili kayığını buraya türlü cambazlıklarla sokmuştu ya, bir de bunu buradan çıkarması vardı. Yepyeni kayığını mağaradaki kumların üstüne çekmiş, yatağını en dipteki çakıl taşlarının üstüne sermişti. Burada yatılmazdı. Batı burnundaki Dimitro'nun köşkü 3 katlı bir saray gibiydi. Gece gelir onun cihan nümasında yatar, gün doğmadan da çıkar giderdi. Yatağını günlerdir biriktirdiği somunlarından birini aldı, çorbacı Dimitro'nun evine yollandı. Kapı ardına kadar açıktı. Bir solukta cihan nümaya çıktı, yatağını serdi.